Merhaba, bugünkü derin dalışımıza hoş geldin. Bugün elimizde Erol Sunat'ın yazdığı Selek Bey hikayesi var. Geleneksel bir anlatı gibi duruyor ama aslında şaşırtıcı derecede bugüne de seslenen tarafları var. Görevimiz hani sadece özet geçmek değil, daha çok bu hikayenin içindeki o cömertlik, kıskançlık, iftira, adalet gibi temel meselelere dair gözlemleri senin için biraz damıtmak. Hikayenin merkezinde Selek Bey var. Adı gibi seçkin mi yoksa cömertliğiyle mi öne çıkıyor, orası biraz karışık başta. Şehirdeki yoksullara yardım ediyor, işsizlere iş buluyor, açları doyuruyor. Yani tam bir iyilik meleği gibi. Ama işte bu saf iyilik garip bir şekilde özellikle şehrin beyi ve zenginleri arasında bir rahatsızlık yaratıyor, şüphe uyandırıyor.
Evet, işte ilk ilginç nokta tam da burası aslında. İyiliğin kendisi nasıl oluyor da bir tehdit gibi algılanabiliyor. Selek Bey'in her yaptığı yardım sanki kurulu düzeni sarsacak bir şeymiş gibi görülüyor. Hani nereden geliyor bu değirmenin suyu diye soruyorlar ya kaynakta. Aslında fısıldanan şey şu: bu kadar iyilik, yani normal değil, altında kesin bir art niyet var, belki de beyin yerinde gözü var. Mevcut durumu korumak isteyenler için anlaşılamayan, açıklanamayan bir cömertlik, bir tehdit sinyali gibi aslında.
Ve bu şüphe sadece fısıltıda kalmıyor tabii. Bey, çevresindekilerin de biraz gazıyla Selek Bey'i çağırıp direkt soruyor. Niyetin ne? Benim yerimde gözün mü var?
Aynen. Selek Bey, ne kadar yaptığım her şey Allah rızası içindir dese de, hani samimi bile olsa, o şüphe tohumları bir kere ekilmiş oluyor. İftira çarkı dönmeye başlıyor.
Evet, başlıyor ve durmuyor.
Hatta işi daha da ileri götürüyorlar. Yeni bir dedikodu. Selek Bey'i aslında beyin kızıyla evlenmek istiyormuş. Kızın da onu sevdiği falan söyleniyor.
İkisi de reddediyor tabii. Selek Bey, Allah'tan korkun, ben o kızı bir kere bile görmedim ki diyor ama.
Ama fayda etmiyor. İşte burada şunu görüyoruz, gerçeklerin pek bir önemi kalmıyor. Maksatlı üretilen bir söylenti insanların kaderini çizebiliyor. Nitekim şehir meydanındaki bir karşılaşma bahane ediliyor. Yaşlılar da çıkıp dedikoducuları yalancı çıkarmayın, evlenin gitsin deyince...
Hop, zorla evlendiriliyorlar. Olmayan bir dedikodu birdenbire somut bir gerçeğe dönüşüveriyor.
Aynen öyle.
Ama bu zoraki evlilik hikayede ilginç bir dönüm noktası oluyor. Bey kızı merak ediyor tabii. Bu adam kim? Geceleri nereye kayboluyor? Gizlice takip ediyor kocasını. Ve ne görüyor dersin?
Oo, asıl hikaye orada başlıyor.
Evet. Meğer Selek Bey geceleri gizlice fakir mahallelere gidip erzak dağıtıyor, aş evlerinde yemek karıştırıyor, hastaların derdine koşuyor.
Yani bütün o şüphelerin tam tersi bir durum.
Kesinlikle. Hatta bey kızı bir gün kendisi de katılıyor bu yardımlara, sur dibinde çorba dağıtıyor ve halkın Allah senden razı olsun bey kızı dualarını duyuyor. İşte o zaman hani zorla değil de bizzat tanıklıkla bir saygı, hatta belki bir sevgi filizleniyor.
Ama işte hikayenin trajik yanı da burada başlıyor sanki. Bu yakınlaşma, bu gerçeğin ortaya çıkması durumu düzeltmiyor. Tam tersine, düşmanlar bunu bile kullanıyor. Bey'e gidip diyorlar ki, bak ahali bunların tarafına geçti. Varsa yoksa Selek diyorlar. Senin otoriten sarsılıyor.
Yani iyiliğin kanıtı bile aleyhine dönüyor.
Aynen. Ve sonunda o ilk baştaki suçlama, yerimde gözün var suçlamasıyla, Selek Bey kendini zindanda buluyor. İyilik resmen lanetlenmiş gibi.
Zindanda da rahat bırakmıyorlar tabii. Öldürme planları yapılıyor. Bunu duyan bey kızı...
Bu sefer pasif kalmıyor ama.
Hayır, aktif rol alıyor. Hemen Selek Bey'in adamlarına haber uçuruyor ve kaçırılmasını sağlıyor.
Selek Bey kaçınca da intikamını alıyor ama ilginç bir şekilde.
Evet, kendisine komplo kuranları yakalayıp kendi konağının mahzenine kapatıyor. Ama kayınpederine, yani beye dokunmuyor.
Belki bir saygıdan, belki de hala bir umut var içinde. Bilmiyoruz.
Ama o umut da boşa çıkıyor. Bey adamlarını topluyor, hatta Selek Bey'in bazı adamlarını parayla kendi tarafına çekerek konağa basıyor ve Selek Bey'i tekrar yakalıyor.
İşte burada hikayenin en vurucu anlarından biri yaşanıyor bence. Selek Bey idam için meydana çıkarıldığında...
Kimse sesini çıkarmıyor.
Hiç kimse, onca yardım ettiği, doyurduğu, iş bulduğu halktan tek bir kişi bile ne oluyor demiyor. Kaynakta bir tanesi dahi gelmemişler diyor. Bu sessizlik korkunç.
Korku mu yoksa yani düpedüz vefasızlık mı, nankörlük mü? Çok ağır bir tablo.
Kesinlikle. Hikaye bu soruyu biraz havada bırakıyor gibi ama o vefasızlık teması çok baskın.
Ve tam final sahnesi, Selek Beydar ağacında her şey bitmiş gibi görünüyor. O sırada bey kızı meydana fırlıyor ve halka bağırıyor. Hepinize yazıklar olsun. Size bunca iyilik yapan adamı nasıl ölüme gönderirsiniz?
Tam bir isyan çığlığı.
Aynen. Ve tam o anda beklenmedik bir şey oluyor. Gür bir ses. Durun.
İşte o meşhur Deus Ex Machina anı, ülkenin sultanı çıka geliyor.
Evet, sultan her şeyi öğrenmiş meğer.
Ve adalet dağıtıyor. Beyi ve ona akıl veren o kötü niyetli adamları cezalandırıyor. Halkın büyük kısmını da nankörlükleri yüzünden sürgüne gönderiyor.
Çok sert bir adalet ama.
Evet, bayağı sert ama Selek Bey'i şehrin yeni yöneticisi yapıyor. Bey kızının cesaretini övüyor. Sonunda iyilik kazanıyor gibi ama bedeli çok ağır olmuş.
Şehir yeniden kuruluyor, yıllar sonra pişman olan bazı sürgünler affedilip dönebiliyor ama o hainler ve nankörler asla dönemiyor.
Ders gibi bir son.
Peki, tüm bu hikayeden çıkarılacak en temel ders ne sence? Yani benim gördüğüm, saf iyiliğin bile nasıl kıskançlık ve saldırganlıkla karşılaşabileceği, iftiranın gücü, vefasızlığın acı gerçekliği ama bir yandan da adaletin en beklenmedik anda da olsa bir şekilde tecelli edebileceği.
Kesinlikle katılıyorum. Hikaye, toplumsal dinamiklerin ne kadar karmaşık, ne kadar kaygan olduğunu gösteriyor. Dedikodu, kışkırtma ne kadar güçlü olabiliyor, bireysel erdemler nasıl kolayca ezilebiliyor. Ama aynı zamanda dediğin gibi tek bir cesur sesin, bey kızının sesi gibi ya da işte dışarıdan gelen adil bir gücün, sultan gibi her şeyi değiştirebileceğini de gösteriyor. Belki de en çok düşündüren şey, iyilik gören insanların neden bazen bu kadar kolay sessiz kalabildiği meselesi. O vefasızlık neden?
Çok doğru. İşte sana son bir düşünce bırakalım o zaman. Hikayede adalet sultanın müdahalesiyle, yani dışarıdan bir kurtarıcıyla geliyor. Peki gerçek hayatta hani böyle bir sultan faktörü olmadığında iyilik ve doğruluk kendi başına nasıl ayakta kalabilir? Nasıl galip gelebilir? Bu derin dalışımız burada bitiyor. Umarız üzerinde düşünecek, kafa yoracak bir şeyler bırakmıştır sende.